sefer konuğum İzmir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer. Tunç Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İstanbul'a hoş geldiniz diyeceğim ama bu sıralar sık geliyorsunuz.
Evet, gördüm geçen hafta da gelmiştim.
Hayırdır?
Yaptıklarımızı anlatmak ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü hakikaten çok şey yapıyoruz. Çok iş yapıyoruz. Çok yatırım yapıyoruz. Ama bunlar bilinmediği zaman bazıları kayboluyor belki. Etkisi de azalıyor belki. O nedenle duyurmak istiyoruz.
Son dönemde tabii İzmir çok gündeme geldi. Felaketlerle gündeme geldi.
Evet.
Depremler, seller,
ya aslında
var.
Bir orman yangınıyla başladı. 2019 Ağustos'unda İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarından biriydi. Gerçekten hani ciğerimiz yandı denecek kadar korkunç bir yangındı. Arkasından pandemi başladı. Sonra tam işte o düştüğü ikinci faz başlarken depremle yüzleştik. Arkasından yine İzmir tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadık. Geçen yıl aldığımız yağışın 5'te birini bir günde aldık, 24 saatte aldık. Deprem sırasında bir tsunami yaşadık. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yaşanmamış bir vakaydı.
O Sığacık'taki görüntülerden bahsediyorsunuz.
Evet, evet. Arkasından bir hafta sonra bir hortum felaketi yaşadık. Alaçatı'da, Urla'da. O da bir, büyük bir kabus. Yani biz hortum işte uzak coğrafyalarda, işte Latin Amerika'da, uzak doğuda falan olan bir şey diye hep seyrederiz televizyonlarda ama Alaçatı'da ve Urla'da onu gördük. Yani inanılmaz bir şey. Yani şöyle dev gibi bir ağaç düşünün, çam ağacı. Onu mesela kırmasını anlarım ama o kırma falan değil. Onu kökleriyle beraber kaldırmış, yukarıya, havaya çekmiş. Yani inanılır gibi bir şey değil.
Valla yani bir kurşun mu döktürseniz artık kendini...
Ben zannediyorum istihap haddimizi doldurduk. Artık hani 100 yılda yaşanacak ne varsa bu 2 sene içinde her şeyi yaşadık. Hatta bir tane geçen hafta yine bir Ege'de Son Söz diye bir portal vardı. Orada göktaşı düşmüş. Çiğli üzerinde neyse ki işte patlamış falan bir şey olmuş. Dedim ya bir bu kalmıştı.
Ha, uzaylılar da gelsin.
Aynen, evet.
Şimdi tabii yani göktaşı düşmesi değil ama işte bu sel, hortum, fırtına evet. Vesaire bunlar küresel ısınmayla beraber aslında bu coğrafyanın normali olacak anlaşılan.
Evet yani
siz buna hazır mısınız belediye başkanı?
Ya aslında şöyle biz göreve geldiğimiz ilk anda 3 yeni daire başkanlığı kurduk İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Bir tanesi toplum sağlığı daire başkanlığı, bir tanesi deprem ve afet daire başkanlığı, bir tanesi de iklim değişikliği daire başkanlığı. Çünkü aslında hep şeyi biliyorduk. Yani iklim değişikliği denilen şey kitaplarda yazan teorik bir hikaye değil. Yani insanlığı avucunun içine alan ve insanlığa buna bedel ödettiği bir değişim, bir büyük değişim. Yani şöyle söyleyeyim, sanayi devriminden bu yana dünya 1,5 derece ısınmış. İnsan bedenini düşünün, 37 derecede iyiyizdir de 38 olunca 1 derece artınca hasta oluruz. Doğa da böyle bir şey. Yani bu küresel ısınma denilen hikaye aslında bir büyük iklim kriziyle beraber hayatımıza giriyor. Aslında doğa, dünya hastalanıyor. Ve biz o hastalıktan payımızı alıyoruz.
İzmir tarım kenti ve aslında tarım etkilenecek. Buna bir eylem planınız var mı? Yani
tabii. Hazır,
tamam hani teoride biliyoruz da. Ne evet. Yapacaksınız İzmir'in çiftçisi için?
Ya biz başka bir tarım mümkün mottosuyla çıktık yola. Ve iki temel aks üzerine şekillendirdik politikamızı. Bir tanesi kuraklıkla mücadele, bir tanesi yoksullukla mücadele. Çünkü her ikisiyle birlikte başa çıkmamız gereken bir politika oluşturmalıydık. Bunu düşündük. Hem çalışan küçük üreticimizin kaldığı toprakta, ürettiği toprakta hayatını geçirmesini mümkün kılacak bir geliri elde etmesi lazım ki terk etmesin, üretim devam edebilsin. Üretimini kestiği anda çünkü işsiz ordusuna katılıyor veya işte ucuz iş gücü haline geliyor. Onun için onun yoksullukla mücadele edecek bir enstrüman olarak düşündük. Ama aynı zamanda yanlış tarım politikaları nedeniyle büyük bir kuraklıkla yüz yüzeyiz. Kiraz'da muhtarlarla yaptığımız toplantıda bir muhtar şey demişti. 10 yıl öncesine kadar 5-10 metreden su çekerken şimdi 300 metreden su bulamıyoruz. Yani bu sene çok yağdı, iyi mesele yok. Az yağdı, eyvah kuraklık varın ötesinde bir hikaye. Yani biz 10 yıllarca o kadar hoyrat kullandık ki toprağı ve yeraltı kaynaklarımızı. O kadar plansız, programsız tarım yaptık ki. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Ama bunu değiştirmek mümkün. Bu bir kader değil. Yani biz hem bu kuraklıkla hem bu yoksullukla mücadele aksı çerçevesinde
bunu
çok şey yapabiliriz.
Bunu belediye yapabilir mi ama? Yapıyoruz. Daha çok Tarım ve Orman Bakanlığı'na da bağlı değil mi peki?
Tabii ki öyle ama yerel yönetimlerin mevzuat gereği üstlendiği bazı görevler var. O görevler çerçevesinde yapabileceğimiz çok şey var. Bir iki tane örnek vereyim. Yani bu başka tarım ne demek ondan bahsedeyim. Birincisi ürün garantisi veriyoruz. Ürün alım garantisi veriyoruz. Yani diyoruz ki üreticiye, evet daha az su tüketen yem bitkileri var. Adını bile unuttuğumuz mürdümük, gambilya, işte saz çavdarı. Bunları üretirseniz biz bunları satın alacağız.
Hayvan yemi olarak mı?
Hayvan yemi olarak. Çünkü orada inanılmaz bir rakam var.
Belediye mi satın alıyor
bunu? Tabii tabii, belediye olarak biz satın alıyoruz.
Ve hayvancılık yapanlara mı veriyoruz?
Hayvancılık yapanlara veriyoruz. Şöyle söyleyeyim size, geçen yıl...
Ama o zaman bu zahirecilerin işini kesmiş olmuyor mu başkanım?
Hayır, orada
bununla
şöyle...
Bununla geçinen de bir sektör yok mu?
Hayır, şöyle yok. Bunu aslında kendisi üretiyor, üretici. Sıraçlık mısır üretiyor. Geçen yıl 2 milyon ton üretmiş Türkiye pamuk, 4 milyon ton üretmiş patates, 25 milyon ton üretmiş sıraçlık mısır. Bu aslında bir fidanı için 84 litre su tüketen bir yem bitkisi. Şimdi bununla başa çıkamayız. Bu
daha
devam edemez. Çok daha az tüketen bu kadim toprağın, bu kadim kültürün yem bitkileri var. Bunları teşvik etmek zorundayız.
Belediye niye alım garantisi veriyor? Onu şey yapamadım.
Çünkü bunu hem fiyatı regüle etmek için hem de vatandaşın ihtiyacını görmek için. Mesela kestane alıyoruz biz Beydağ'dan. Ama aldığımız kestane 100 ton. Orada çok daha fazlası üretiliyor ama biz 100 ton kestane aldığımız zaman onu aldığımız birim fiyatı tüccar için de bağlayıcı bir şey haline geliyor. Yani biz 1 lirayı alıyorsak artık 50 kuruştan alamıyor onu. Dolayısıyla fiyatın...
Ama bu sefer de tüccar zarar görmüyor mu?
Ya birileri zarar görecek ama sonunda üreticinin, küçük üreticinin zarar görmemesi
Tüccara
lazım.
Tüccara kızdıracaksınız.
Toprağın zarar görmemesi lazım. Yani tüccar eğer böyle bir üretimi teşvik ediyorsa veya köylüyü yoksullaştıran bir yol izliyorsa buna seyirci kalmamak benim görevim.
Bu şeyde de halk marketleri açmışsınız siz değil mi?
Halk
pandeminin
bakkal.
Başında halk bakkalları. Evet. Evet, direkt üreticiden alıyorsunuz ve kente satıyorsunuz. Halk bakkalları üzerinden tüketiciler de daha uygun fiyatı alıyor. Ama bu sefer de esnaf kızdı size.
Hayır, şöyle. Yok yani ben bu kızgınlıkları ilk defa sizden duyuyorum.
Hayır, kimsenin... Yok kızmadım yani.
Hayır, bu kızgınlıkları biz hissetmiyoruz ya da öyle söyleyeyim. Ama şunu söylemek isterim. Bizim halk bakkallarında sattığımız ürünler sadece kooperatiflerin ürettiği ürünler. Biz Tekil, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın ürettiği bir ürünü almıyoruz. Bir kooperatif çatısı altında buluşmuş ve birlikte üretim yapan insanların ürünlerini alıyoruz. Zaten mevzuat bize bunların alımının mümkün olduğunu söylüyor. Biz de o mevzuat çerçevesinde
piyasada
yapıyoruz.
Piyasada fiyatları kırdı mı bu? İşte domatesin vesaire patatesin.
Tam tersine biz fiyatı o anlamda yükseltiyoruz. Üreticinin cebine giren parayı artırıyoruz. Çünkü süt alıyoruz örneğin. 3 liradan alıyoruz biz sütü. Dolayısıyla orada süt alan diğer firmalar, şirketler neyse bizim uyguladığımız fiyat politikasına uyumlu bir fiyat politikası sürdürmek mecburiyetindeler. Aksi takdirde üretici onlara değil de bize satmayı tercih edebilir. Yani biz orada hem fiyatı regüle ediyoruz hem alım garantisi vererek özellikle üretilmesini öngördüğümüz ürünlerin üretilmesini teşvik ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki satım garantisi de veriyoruz sana. Senin ürününün tamamını satın alamasak da senin satmanı mümkün kılacak şekilde garanti vereceğiz.
Nasıl böylece, yapacaksın sonra?
Burada tarımı çünkü biz toprakta başlayıp biten bir şey olarak görmüyoruz. Endüstriyel tasarımdan grafik tasarıma, ihracata, bütün o süreçlerde üreticinin yanında olmak istiyoruz ve ona gayret ediyoruz. O nedenle dökme zeytinyağı vatandaş üretiyor, işte geliyor yurt dışından tüccar veya işte ihracatçı neyse alıyor onu. Dökme olarak götürüyor ve orada çok şık ambalajlarla tekrar 10 misli fiyata geri satıyor. Veya işte Japonya'ya satıyor İtalyan zeytinyağı diye, İspanyol zeytinyağı diye. Oysa bizden gidiyor. Dolayısıyla bizim orada o üreticinin ihracatçı haline gelebilmesini sağlamamız lazım. O eğer kaliteli iyi bir ürünse... İşte o ürünü doğru dürüst pazarlamasına imkan verecek bir süreci
şimdi
takip
belediye
ediyoruz.
Belediye danışmanlık mı veriyor üreticiye?
Evet.
Nasıl
yani hem ARGE birimimiz var hem de ihracat destekleme birimimiz var. Kısacası biz tarım meselesine bu topraklarda hem kuraklıkla mücadele etmemize imkan verecek bir enstrüman olarak bakıyoruz. Çünkü tükettiğimiz suyun %75'ini tarımsal üretimde tüketiyoruz. O kadar büyük bir tüketim var ki tarımda. Bizim bir kere tarımsal üretimdeki bu tüketimi aşağı çekmemiz lazım. Ve bu ürün deseniyle havza bazında oluşturacağımız kimin ne kadar ne üretmesi lazım, nasıl üretmesi lazım bu soruların cevabını vererek bir planlamayı mümkün kılıyoruz.
Su demişken Cumhurbaşkanı hep altını çiziyor, İzmir'e suyu biz getirdik diye. Fakat işte belediye üzerinden de yapılan bir açıklama var. Gördes Barajı'nın dibi delik, su tutmuyor.
Hı hı, evet.
Nasıl barajın dibi nasıl delik oluyor?
Yanlış imalat. Yani başarılı bir proje değil. Şöyle söyleyeyim, 270 milyon liraya mal olmuş bir baraj.
Kaç yılında yapılmıştı Gördes Barajı?
Yaklaşık 14 sene önce.
Genç bir baraj aslında.
Genç bir baraj ama ve İzmir'e şöyle söyleyeyim 59 milyon metreküp su vermesi taahhüt edilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 yıl içinde onun 270 milyonun bedelini ödemeyi taahhüt etmiş. Dolayısıyla Gördes Barajı'ndan su gelecek. Bunun da bedelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi 56 milyon küsur bir ödeme yapmış durumda. Ve fakat en son geçen sene 4 milyon metreküp su alabilmişiz. 2019'da. Ondan önceki 3 sene hiç su vermemiş Gördes Barajı.
Belediye boşa mı para veriyor yani?
Neredeyse böyle söylenebilir. Yani çünkü protokol gereği bizim 59 milyon almamız gerekirken şu ana kadar ortalama 30 milyon metreküplerde kalmış, 28 milyon metreküplerde kalmış. Yani baraj öngörüldüğü gibi, taahhüt edildiği gibi İzmir'e su veremiyor. Bir de üstelik bu kadar büyük yağışlara rağmen su tutmadığını görüyoruz. O nedenle orada bir yanlış bilgilendirme var.
Peki İzmir'e suyu yok mu o zaman şimdi?
Hayır, var tabii ki. Yani bir tek Gördes Barajı'yla İzmir su temin ediyor değil ki. Bizim yaklaşık senede 800 milyon metreküp yağış alıyoruz. Ve bizim kendi barajlarımızda, yeraltı su kaynaklarımızdan çektiğimiz su da 290 milyon metreküp civarında. Özetle İzmir hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç olmadan kendi kaynaklarıyla zaten tükettiği suyu karşılayabilir durumda. Gördes Barajı bir takviye olsun ümidiyle yapılmıştı ama 2015, 2016, 2017 yıllarında 3 yıl boyunca Gördes'ten tek bir litre su gelmemiş olmasına rağmen İzmir'de bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşların su ihtiyacı karşılanmış durumda. Özetle yanlış bir bilgilendirme var herhalde.
Cumhurbaşkanı dedim ama Cumhurbaşkanı'yla bu aralar aranız iyi mi diyeyim?
Çok şükür. Yani şöyle, İzmir'in bütçesinin 2,5 kat borçlu olduğuna dair bir şey söylemişti. Bizim de iki büyük finansman olayımız var. Bir tanesi İzmir-Buca metrosu. İzmir tarihinin en büyük yatırımı, 1 milyar 70 milyon euro civarında bütçesi olan bir proje. Ve Buca İzmir'in en kalabalık ilçesi ve en sıkışık ilçesi. Trafiği gerçek anlamda rahatlatacak bir büyük proje. Sadece aslında bir ulaşım projesi de değil, o şehrin yani Buca'nın dönüşümüne de büyük hizmet verecek. Buca'nın yaşam kalitesini yükseltecek bir proje. Bunun için yıllar önce proje hazırlanmış, devlet tarafından yatırım planına alınmış, yurt dışından finansman kaynağı bulunabileceği ifade edilmiş projelendirme sırasında. Biz de geçen yıl içinde bu finansman arayışına başladık. Ve 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturduk. 125 milyon EBRD, 125 milyon Asya Altyapı Kalkınma Bankası, 125 milyon Frans Kalkınma Ajansı ve 115 milyon Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası. Böylece 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturmuştuk ama burada hazine garantisi de gerektirmeyen bir borçtu bu. Bir finansman kaynağıydı. Ama her yurt dışından gelen parada olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyordu. Bu da yıllık verilen bir onay. Her yıl yenilenmesi gerekiyor. O yıl bittiği halde yeni yılın süreçlerinin devam edilebilmesi için onay gerekiyordu. Çünkü uluslararası ihaleye çıktı EBRD, AFD de çıktı uluslararası ihaleye ama onay gerekiyordu. Geçen gün, hatta dün, daha yeni, çok yeni Sayın Cumhurbaşkanı onayladı.
Siz de teşekkür etmişsiniz galiba.
Ben de teşekkür ettim çünkü
arayıp
çok
teşekkür
yeni...
ettiniz nasıl?
Yok, meclis toplantımız vardı dün akşam. Hı. Mecliste ifade ettim. Bir de Twitter'dan da yaptım. Kısacası bizim için önemliydi.
Siz bu TOKİ konutları, deprem TOKİ konutları yapıldı ve onların töreninde beraberdiniz değil mi Cumhurbaşkanı'yla? Orada mı söylediniz Cumhurbaşkanı'na böyle bir sıkıntı var?
Yok, o akşam onun programları bittikten sonra beni valiye davet etti ve orada görüştük ve orada anlattım. Bir, buna onay gerektiğini söylemiştim. Hazine garantisi değil, sadece bir onay, bunu vermeniz lazım diye. Bir de hazine garantisi gerektiren bir başka girişimimiz olmuştu. Yine geçen yıl Dünya Bankası'na, Washington'a gitmiştim ve orada İzmir'in bazı yatırımları ile ilgili finansman kaynakları için görüşmüştük Dünya Bankası ile. O arada bir enstrümandan, yeni bir enstrüman geliştirdiklerinden bahsetmişlerdi bize, kentsel dönüşümle ilgili. Ve biz de onları davet etmiştik İzmir'e. Fakat sonra işte pandemi patladı. Neyse, bir araya gelinememişti. Depremden hemen sonra biz Dünya Bankası ile derhal iletişimi tekrar kurduk ve o acil imar kaynağını bizim için kullandırmalarını talep ettik. 250 milyon dolarlık bir kaynak aktarılması konusunda mutabık kaldık. Üstelik bu çok düşük faizli, yani 0.92 ile 1.2 arası faizi olan, 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli bir kaynak. Bu çok kıymetli bir finansman kaynağı. Bunun için ama hazine garantisi gerekiyor. Yani çok hızlı aktarabilecekleri bir kaynak.
Onun için de Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor.
Onun için de Cumhurbaşkanı sade onayı değil, hazinenin garanti vermesi gerekiyor. Bunu da talep etmiştim. Şimdi bununla ilgili cevap bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Eğer bu olursa İzmir'de gerçekten şimdi gerek Buca metrosu, gerek kentsel dönüşüm, aslında şunu söylemek lazım. Bütün bu krizler bizim yeni ekonomiler inşa etmemize imkan veriyor. Biz böyle bakarak yönetmeye çalıştık bu krizleri.
Şimdi, bu zamana kadar.
Bu diyorsunuz. Zamana kadar böyle götürdük. Yani şimdi bu...
Yani bu dış kaynak, dış finansman olmadan olmuyor mu?
Hayır, olmaz. Yani belediyenin...
Yani dış derken hani yurt dışından. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde, onlar da benzer bir yöntemle dışarıdan borçlanıyorlar değil mi? Ekrem Bey işte şey demişti, hani devlet bankalarına gidiyoruz, bize vermiyor kredi. Sizin de böyle bir sıkıntınız var. Onun için mi iyi bir yer değil?
Şimdi, Asya Kalkınma Bankası'na. Mesele sadece ondan ibaret değil ama. Şimdi bu yurt dışı kaynaklarının şöyle bir anlamı var. Mesela Asya Altyapı Kalkınma Bankası bizim Narlıdere metromuz için 50 milyon euro kredi verdi. Geçen yıl, 2020'de. Bu Çin kaynaklı bir banka, uluslararası bir banka ama Uzak Doğu Bankası, Çin ağırlıklı bir banka. İlk defa bir belediyeye bir finansman kaynağı kullandırdılar. Şimdi bu şu demek, Uzak Doğu'daki yatırımcı, Çin'deki yatırımcı, İzmir'in yatırım yapılabilir bir kent olduğunu böylece görmüş oluyor. Çünkü bankasıyla çalışan bir yatırımcı için bankasının buraya bir kredi aktarması, bir finansman kaynağı yaratması kent içinde yatırım yapılabilir olduğu algısı
şeyle
yaratıyor.
Şeyle mi bağlantılı acaba Tunç Bey? Bu Çin'in yeni İpek Yolu projesi var ya, Belt and Road Project.
O çok dev bir...
Balkanlara çok ciddi
tabii,
yatırım yapıyor. Tabii. Onun bir ucu olarak mı İzmir'e acaba?
Şöyle, onun vazgeçilmez noktalarından biriyiz aslında biz. Yani tarih boyunca İpek Yolu'nun her daim çıkış noktası, batıya açılan noktalarından biri olmuş İzmir. Biz de bunu uzun zamandır...
Çin finansmanı ile ilgili Avrupa'da da araya girdim, kusura bakmayın, çok soru işareti vardı onun için. Hani Çin böyle çok büyük paralarla bu yatırımları yapıyor. İşte dediğiniz Budapeşte'ye de, Budapeşte'ye yepyeni bir şey yaptılar mesela. Aynı şekilde işte Sırbistan'a, değil mi, Sırbistan Budapeşte arası, yani Belgrad Budapeşte arası yepyeni bir şey yaptılar. Raylı sistem yaptılar mesela, hızlı tren. Kendi projelerinin bir parçası. Peki acaba Çin neden bu kadar yüklü paralarla giriyor? Ve girdiği ülkelerde, girdiği coğrafyalarda ne hedefliyor? Malum otoriter bir rejim çünkü. Mesela Uygur Türklerine yönelik işte politikaları belli. Zulüme karşı inkarcı politikaları var. Otoriter bir rejim, otoriter bir sistem. Ve hani dünyadaki demokrasilere karşı mesafeli, demokrasiye karşı mesafeli. Acaba Çin'den kaynak kullanmak... Hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış, Avrupa'da da tartışılıyor. Bu bilmiyorum, de demokrat bir belediye başkanı olduğunuz için hani şey yapmadınız mı, yani Çin'den acaba kaynak almak doğru mu değil mi diye?
Batı'dan almak daha mı doğru?
Hayır yani etik olarak mesela işte Uygur Türklerine yönelik hani bu politikaları mesela
Batı'nın göz önünde. Batı'nın yaptıklarını saymaya başlarsam.
Tabii yani tek tek hani ülke dersek ama yine de Çin'de Batı'da iyi kötü bir demokrasi var ama şimdi Çin'de de tabii. ne olursa olsun karşılaştıramayız yani.
Ben böyle ülkeler perspektifinden bakmayı da doğru bulmuyorum. Ben bir belediye başkanıyım ve ben geleceğin dünyasının kentler dünyası olacağını düşünüyorum. Kentler arasındaki rekabetlerin öne çıkacağı, konuşulacağı, kentler arasındaki ilişkilerin güçleneceği, zayıflayacağı, bir kentler dünyasına doğru evrildiğini düşünüyorum hayatın. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısmı kentteki yaşam kalitesinin, refahın yükselmesi ve bunun adil bir biçimde paylaşılmasının sağlanması. Beni ilgilendiren kısmı bu. Tabii ki bu gözümüzü kapatıp nereden gelirse gelsin her türlü kaynağı alacağız anlamında bir şey değil. Ama bizi ilgilendiren yepyeni bir kaynak açılmış olması İzmir için, yepyeni bir imkan açılmış olması. Biz bir yandan İpek yolunun vazgeçilmez bir noktası olmayı hedefleyeceğiz. Bir yandan da Çin'den gelecek bir finansman kaynağını reddedeceğiz. Bu çok akıl alır bir şey değil.
Nasıl? Koşulları farklı mı? Çin'den alınan finansmanı nasıl bir şey sunuyor size mesela karşılığında?
3.20 yine bizim EBRD'den aldığımız rakamlara sadık kalıyoruz. Çünkü konsorsiyum oluşturmanın ana kuralı o. Bu dört yapıda aynı faiz oranıyla ve aynı vadeyle borçlanmayı mümkün kılıyorlar. Hepsi aynı şartları kabul ederek konsorsiyum oluşuyor. O nedenle Uzak Doğu veya Batı Bankası olması fark etmiyor. Hepsi aynı koşullarla bu finansmanı yaratıyorlar.
Şu da Macaristan'da çok konuşuluyor bu Çin yatırımı ile ilgili. Mesela diyelim böyle bir işte raylı sistem yapıyor ya da böyle bir kredi koyuyor ama karşında diyor ki işte ben de X senin kentinde limanı ben işleteyim. Mesela böyle bir talep geldi mi Çin'den?
Yok. Yani böyle bir şey yok. Bu bankanın işi değil zaten. Bu oradan gelecek yatırımcıların burada yapacakları yatırım karşılığı belki de müzakere masasına koyacakları konular olabilir. Çünkü biz tekil finansman odaklı, proje odaklı bir kaynak yaratıyoruz ve onu talep ediyoruz onlardan da. Onlar da zaten onun için o finansman kaynağını aktarıyorlar. O tür müzakereler bizim çalışma alanımızın dışında zaten.
Anladım. Devlet Bahçeli epey kızmıştı sizin bu hani dış kaynak arayışınıza. Çünkü daha önce de dile getirmiştiniz ya işte hazine garantisiz Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor bekliyoruz diye. Hani ne yapmaya çalışıyor İzmir Belediyesi? Özerk yönetim kuruldu da haberimiz mi yok? Devlet içinde devlet mi diye epey kızmıştı sizi.
Yok, bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında tam yerli ve milli olanın peşinde koşmak. Bu memleketin İzmir'in doğasından, suyundan, toprağından daha yerli ve milli ne olabilir ki? Biz onun peşindeyiz. Onu korumanın, onun ürettiği bereketin artmasının ve bunun adil paylaşımının peşindeyiz.
İzmir'le ilgili bir kötü haber daha. Vali açıklama yaptı. %50 katladı pandemi rakamları diye. Niye böyle başkanım? Gerekli önlem alınmıyor mu? Ne oluyor?
Ya insanlar çok yoruldular bence. Yani aylardır herkes eve kapalı. Hele işte 65 yaş üstü veya 20 yaş altı. Okullar kapalı, eğlence yerleri, kafeler, restoranlar. Yani insanlar çok bunaldılar. Ve hani zembereğinden boşalmış saat gibi dışarıya atıyor insanlar kendileri. Bir yandan bahar geliyor, hava yumuşuyor, güneş çıkıyor. Yani bunlar artık insanların sabrının taştığı anlar. Elbette bu daha olumsuz bir gidişe de kapı açabilir ama sadece merak ettiğiniz için söylemeye çalışıyorum, anlamaya çalıştığım için söylemeye çalışıyorum. Tablo biraz böyle olduğu için yükseliyor rakamlar. Sadece İzmir'de de değil, yani Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde benzer sıkıntılar var
zannediyorum. Şeyde sıkıntı yaşadınız mı? Şimdi hani işte bu %50 dolulukla açılsın kafeler, restoranlar dendi. Evet. Ama onun denetimi de epey şey bir iş.
Yani çok zor.
Meşakkatli bir iş.
Çok zor. Yani
değil mi? Zabıtada ne yapacaksınız? Sürekli kontrol etmek gerekiyor.
Çok zor.
Evet. Peki toplu taşıma nasıl etkilendi bu pandemiden?
Çok olumsuz etkilendi.
Yani daha fazla ek sefer mi koydunuz? Ne yaptınız yoğunluk olmasın diye?
Aslında insanlar dışarı çıkmadıkları için tam tersine şeyde büyük düşüş oldu. Toplu taşım rakamlarında büyük düşüş oldu. Yani bizim pandemiden önceki günlük biniş rakamlarımız toplu ulaşımda 1 milyon 850 bin, 1 milyon 900 bin civarındaydı. Pandemiyle beraber bu 200 binlere kadar düştü. O günleri de gördük. Şimdi tekrar yavaş yavaş tırmanış görüyoruz. Ama en tırmandığı yerde 800 binler, 900 binler maksimum. Yani %50'nin altında bir düşüş var. Ama bu düşüş hem toplu taşımda büyük hasılat kaybına yol açıyor Büyükşehir Belediyesi açısından. Ama hem de bunları kullanmayan insanlar özel araçlarını, ikinci el araçları veya yeni araçları tercih etmeye başlıyorlar. Bu da trafik yükünü çok arttıran bir sonuç ortaya koyuyor. Yani bir yandan pandemi nedeniyle insanlar toplu ulaşımı daha az kullanırken, bir yandan da özel araçları daha çok kullanmaya başladıkları için ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıyayız.
Çevre kirliliğine de katkısı oluyor.
Çevre kirliliğine katkısı var. Hmm. İşte trafik yoğunluğuna, artışına katkısı var.
Sayfiyeler dolu.
Evet, evet.
Yani İstanbul'da pek çok işte emekli kişi Çeşme'de, Urla'da vesaire yazlığı olan dönmedi. Evet, ama yani sayfiye de sonuçta hani aslında kışın küçük bir nüfusa göre dizayn edilmiş değil mi? Burada bütün hani yapılaşma işte neyse.
Şöyle altında. Aslında sayfiyeler genel olarak şöyle bir rutini yaşarlar. İşte yazın 50 bin, 70 bin, 100 bindir nüfusu kışın. Yazında o 600-700 bin 1 milyonlara çıkar. İşte Çeşme'de öyledir, Foça'da öyledir, Dikili, Seferihisar, İzmir'in tüm sayfiye ilçeleri öyledir. Yani nüfus yazın çok yükselir ve aslında o ilçe o nüfusu kaldırmaya da hazırdır bir biçimde. Şimdi sanki hiç sezon değişmemiş gibi kışın da orada yaşamaya devam ettiler. O yüzden sayfiye ilçelerinde çok ciddi bir yoğunluk var. İnsanlar artık şeyden kaçıyorlar. Metropolden mümkün olduğu kadar kaçma imkanı olan kaçmaya çalışıyor.
Bu ama altyapı sorunu doğurmuyor mu? Hani zaten sıkıntılıydı altyapı Çeşme'de mesela.
Altyapı niye öyle dediniz?
İşte su, elektrik taşıyor mu o kadar insanı? Çünkü ısınma ihtiyacı oluyor, insanlar işte şey yapıyorlar, elektrik daha fazla kullanıyorlar vesaire.
Yok, hayır, öyle bir şey yok.
Olmadı mı?
İzmir'in altyapı sorunu olduğuna dair bir algı var. Sizde de o evet. Var belli ki. Öyle bir sorun yok. Şöyle yok. Şimdi altyapı dediğinde ne anlaşılır onları konuşmak lazım belki. Yollar, pis su kanalları, temiz su şebekesi, metro ağları. Biz mesela yeşil altyapı diyoruz. Peyzaj diye veya işte çevre düzenlemesi diye tarif edilen şeyle yeşil altyapı diyoruz. Bunların hepsi eğer altyapıysa ben size bunlarla ilgili birkaç şeyi söyleyebilirim. İzmir 68 biyolojik arıtma tesisiyle Türkiye'deki en çok pis su arıtan kenttir. %97'sinden fazlasını pis suyun arıtan bir şehir İzmir. Altyapı deyince eğer pis su anlaşılıyorsa önce bunu söylemek lazım mesela. İkincisi yağmur suyu kanalları. İzmir'in geçen sene 68 kilometre pis suyu yağmur suyundan ayrıştırma kanalı yaptık. Bu sene 130 kilometre yapıyoruz. Bu sene içinde de 122 kilometre daha yağmur suyu ayrıştırma kanalını önümüzdeki yıl ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Yapım ihalesini. Kısacası bunları şunun için söylüyorum. Biz önümüzdeki 3 yıl içinde 374 kilometre yağmur suyu pis su ayrıştırma kanalı yapmış olacağız ki bu hem işte o büyük afette yaşadığımız su baskınıyla ortaya çıkan selleri, işte yağışla ortaya çıkan felaketin tahribatını çok daha azaltacak.
Ama bu bugüne, o zaman şunu da ikrar etmiş oluyorsunuz, bugüne kadar vardı. Her yağmurda hep İzmirliler hep işte...
Sözümü bitirseydim onu söyleyecektim.
Su basmış yolları paylaşıyor. Onu.
Hayır, müsaade ederseniz tamam. Söyleyeceğim. Bunun bir yandan böyle bir yanı var. Yani işte yağmur suyunu pis sudan ayrıştırmak gibi bir tercihimiz ve hedefimiz var. Bir yandan da bu körfezi kirleten bir sonuç doğuruyordu. O pis su kanalları yağmur suyuyla ayrıştırılmadığı için geçmişte körfezin kirlenmesi devam ediyordu. Biz bir yandan körfezin kirlenmesini böylece önünü kesmiş olacağız ki körfezin kendi doğal akıntılarıyla kendini temizlemesinin önünü açmış olacağız. Bir yandan da yağmur suyuyla pis suyunu ayrıştırarak o yağmurda bu felaket halinde gelen yağışın sele dönüşmesini, denize akışının önlenmesini kesmiş olacağız. Şimdiye kadar bir afet yaşanmadığında o altyapı bu suyu kaldırıyordu. Orada bir sıkıntı yoktu. Ama ne zaman ki küresel ısınmayla beraber artan yağışlar görüyoruz, normalin çok üzerinde, çok artan miktarlarda yağışlarla karşılaşıyoruz, bu tespitleri yapmamıza imkan verdi. bu felaketler.
Yani bir altyapı vardı ama değişen iklim koşulları nedeniyle çekmiyordu diyorsunuz.
Aynen öyle. Bu bakın Almanya'da da görmüşsünüzdür. Daha bir ay öncesiydi zannediyorum. Caddelerde giden botlar ve üzerinde kurtarma ekipleri vardı caddelerde. Hı hı. Bu dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek bir şey. Bu kadar ağır bir yağış, bu kadar yoğun bir yağış hiçbir altyapı kaldırmaz. İzmir'in yağmur suyu ve pis su kanalları ile ilgili sorunu bizim bu müdahalemizle bir yandan bu tür afetlerin de etkisini azaltmış olacak ama bir yandan da körfezin kirliliğini engellemiş olacak. Metro hattı derseniz şu anda 3 ayrı metro hattı çalışıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bir yandan Buca metrosunun hatta 4.'ü de söyleyeyim. Buca metrosunun uluslararası ihalesine çıkıldı ve dediğim gibi 1 milyar 70 milyon euroluk bir dev bütçeyle İzmir'in en kalabalık ilçesinin ulaşım sorunu çözülecek. Dün Narlıdere metrosunun iki tünelden oluşuyor 7.2 kilometrelik. Birinin ucundaki ışığı gördük. Yani tünel açıldı. 7.2 kilometrelik ilk tünel bitmiş oldu. Biz geçen yıl içinde 125 milyon euro kaynak aktardık. Pandemiye rağmen o metro hattında bir gün gecikmemiz yok, bir kuruş eksik ödememiz yok. Gününde ödemelerini yaparak takviminde ilerlemesini sağladık. Bu kadar felaketlere rağmen Narlıdere metrosu öngörülen tarihte bitecek. Ve burada da şunu söylemek lazım. Türkiye'de hükümetin, devletin bir metre metro tünelinin olmadığı tek kent İzmir'dir. İzmir kendi öz kaynaklarıyla, yarattığı kaynaklarla, dışarıdan bulduğu finansman olanaklarıyla kendi raylı sistemlerini yapmaya devam ediyor. O gün vaat etmiştik seçimden önce İzmir'i demir ağlarla öreceğiz diye. Ona devam ediyoruz.
Biraz o zaman ama iktidar da seviyor bu hep işte İzmir'in altyapı sorunu, İzmir'in altyapı sorunu diye kullanmayı seviyor.
Bu tamamen
seviyor.
Bir algı.
Algı mı? Yok, tamam. Yok diyorsun.
Yok söylüyorum. Metro hatlarını söylüyorum. Şimdi 450 milyon lirayla Çiğli tramvayını başlattık. Geçen ay temeli atıldı. Yepyeni bir metro hattının da şu anda proje ihalesine çıkıldı. Sondajları devam ediyor. Karabağlar, Gazi Emir metro hattı. Özetle İzmir... Belki de işte o tavırlar, bu bakış açısı, bu algılar nedeniyle kendi özgücüne güvenerek ayakta kalmayı başarma reflekslerini geliştirdi. Ve kendi kaynaklarını yaratma iradesi nedeniyle de çok olumlu derecelendirme kuruluşları tarafından çok olumlu değerlendirilen notlar almaya devam ediyor.
En son bu Menemen'i de soracağım. Tunç Başkanım işte çok bir CHP'li birisi seçilmişti. Daha sonra işte tutuklandı ve kura yapıldı. İlk kurada işte CHP'li
evet.
biri çıktı. Sonra AK Partileri itiraz ettiler. Değişti. Şimdi AK Partili birisi Menemen başkanı oldu. Sizin de bununla ilgili Ege'de son sözde gördüm. Diyorsunuz ki bir şeyler yaptılar. Gizli oyda bir şeyler oldu. Kapalı kapılar arkasında bir şeyler oldu. Öyle oldu. Böyle bir sonuç oldu. Herkes şaşkın. Ben de şaşkınım diyorsunuz. Ne oldu kapalı kapılar ardında Menemen'de acaba?
O söylediğimden farklı bir şey bilmiyorum gerçekten.
Ama yani bir şey mi olduğunu, bir hile mi yapıldığını düşünüyorsun?
Hayır, hile olup olmadığını falan bilemem. Sadece Menemen halkının bir iradesi var ortada. O irade hiçe sayılmış oldu. Bu noktaya nasıl geldi? Onun cevabını ben bilmiyorum.
Yani ne olursa olsun CHP'li birisi gene Menemen.
Doğal olan buydu. Yani adil olan buydu. Hakkaniyetli olan buydu ama böyle olmadı. Bunun nasıl oldu da böyle oldu bilmiyorum onu.
Anladım. Peki teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, çok teşekkür ederim.
Tamam, sağ olun. Ağzınıza sağlık.